Türk İdare Tarihi Blok 3. Ailelerin birbirle 1. Ünite. Eski Türklerde yönetim yapısı 9. 2. Ri ile ilişkileri mevsime göre değişmekteydi. Yazın daha bağımsız hareket eden aileler, kışın yaklaşmasıyla sürüleri beraber korumak için bir araya gelirlerdi. Toplumsal hiyerarşide ailelerin bir basamak üzerinde boylar bulunmaktaydı. Öncelikle savunma ihtiyacı için bir araya gelen aileler, arz ettikleri savaş gücü ve sahip oldukları topraklar bakımından siyasi bir kimlik de taşımaktaydılar. Gerek hayvanlarında gerek sancaklarında kullandıkları damga, hem aileler birliğinin sembolü hem de boyların kendi aralarına koydukları mesafenin tesciliydi. İmparatorluğa karakterini veren federatif yapılanmanın boylarda başladığı söylenebilir. Örneğin Kutluk Devleti'nin hükümdarı Kapyan Kağan için yazıtta 30 boyun kanı nitelemesi yapılmıştı. Boy beylerinin, aileler, soylar arasında yapılan seçimlerle belirlendiği düşünülürse söz konusu pratiğin devlet kurma sürecinde Kağan seçimine kadar genişletildiği ileri sürülebilir. Kuşkusuz boy beyini belirleyen tek koşul aile veya soyun varsıllığı veya asilliği değildi. Bey statüsüne aday olan kişilerin cesareti, güvenilirliği ve şöhreti de gözetilen unsurlar arasındaydı. Boyların bir araya gelmesiyle de toplumsal katmanın bir üst aşamasında bulunan bodunlar meydana gelmekteydi. Eski Türklerde bod sözcüğüyle bağımsız ve kağanlı bir Türk toplumu ifade edilmekteydi. Dil bilimciler boy kelimesinin de bu bakımdan bod kelimesinden türediğini düşünmektedir. Bodun, içerdiği farklı soy ve dilden boylarla daha karmaşık bir örgütlenme modeline işaret etmekteydi. Neresinden bakılırsa bakılsın bodunların oluşumu aynı zamanda boyların çapını aşan daha büyük projelerin hedef alındığını da göstermekteydi. Hedefin getireceği prestij veya ekonomik fayda bodunun içeriğini ve büyüklüğünü de belirlemekteydi. Amacı tayin eden veya diğer boyları ülke etrafında toplayan bodun başkanları, Yabgu, Şad ve İlteber gibi payeler kullanmışlardı. Devlet ise şu ana kadar bahsettiğimiz yapıyı tamamen kuşatan ve hedefini kıtalar ötesine taşıyan bir örgütlenme olarak doğmuştur. Eski Türkler devleti, il, el kavramları ile karşılamışlardı. Devlet idaresi ise genellikle tutmak çili ile birlikte kullanılmaktaydı. İl tutmuş yani il idare etmiş deyimi birçok han unvanının başında geliyordu. Devletin düzene konması ise itmiş şili ile karşılanmıştı. Devletten yoksun kalmayı izlemek şeklinde ifade ederek başa gelebilecek en büyük felaket olarak görmüşlerdi. Bu nedenledir ki devletin kuruluşu bir kelime ile söylenirken yıkılışı için pek çok kelime ve deyim üretilmişti. Ögel o han yok olduktan sonra il kaybolmuş, elden çıkmış, kaçışmıştı. Bu kavramlarla bağımsızlıklarının ve siyasi birlikteliklerinin önemine vurgu yapmışlardı. Söz konusu kavramlarla kanlarını, devletin yapısını son derece açık bir şekilde tanımlamışlardı. Örneğin Uygurlar, içerisinde Karluk ve Basmul gibi büyük bodunları barındıran, tam 11 bodundan oluşmuştu ve devletin toprağı da sürece yaptıkları katkıya göre 11 parçaya ölüştürülmüştü. Ancak Kaan bodun başkanlarının sahip oldukları yetkilere de el koymuş ve buradan hareketle savaş barış, ganimet bölüşümü, makamların paylaştırılması, vergilerin dağıtılması ve adaletin sağlanması gibi konularda son karar merci haline gelmiştir. Sonuç olarak toplumsal tabanın alt sırasında yer alan bey seçimlerinde ve karar alma sürecinde gördüğümüz göreli katılımcı seçimli hava, tepeye doğru çıkındıkça azalmaktaydı. Bu durum özellikle devletin temellerinin bir kişi veya bir aile tarafından atıldığı dönemlerde en berrak şekilde hissedilmekteydi. Örneğin Mete ve İltiş gibi karizmatik kişilerin veya Hunların Tuku, Gök Türklerin Aşina veya Uygurların Yağlakar aileleri söz konusu sürecin en tipik örnekleriydi. İlgili literatür Eski Türk İmpara 10 Türk İdare Tarihi Federasyon. Küçük örgüt veya devletçiklerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik. Devlet, iktidar bir mevki ve güç anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Arapçadaki bir diğer eş zamanlısı mülktür. Torlarını özellikle dört açıdan tahlil etmektedir. Aynı zamanda devletin olmazsa olmaz koşulları olan bu ögeleri teker teker ele alalım. Bozkır imparatorluklarının federatif şekilde örgütlenmeleri ile toplum yapısı arasında bağ var mıdır? İmparatorluk idaresinin yapı taşları ilkeler oksuzluk, bağımsızlık, bey olmağa layık oldun kul, hatun olmağa layık kızın cariye oldu. Türk'ün ilk yazı ürününde Orhon yazıtlarında geçen bu cümlede kaybedilen özgürlüğe ağıt yakılmaktadır. Göçebe çoban toplumların en başat özelliği siyasi, ekonomik veya iklim koşullarında zorda kalındığı takdirde yeni toprak mekan arayışına girmeleri ama en nihayetinde kendisine manevra sahası açabilecek bir imkan yaratmasıydı. İşte bu geleneğe istinaden bölümün başında belirttiğimiz büyük iş bölümü ortaya çıkmış ve yine aynı nedenden dolayıdır ki yerleşik toplumlar veya yerleşik hayata geçme düşünceleri sürekli küçümsenmiştir. Yine de güney komşuları Çin'in yüksek medeniyetlerinin farkındaydılar ve bu cazibeye kapılmanın bedelinin de esaret olduğunun bilincindeydiler. Orhon yazıtlarında Ton Lukuk, bilgeliği ile haleşerine şu şekilde seslenmişti. Bu olmamalı. Türklerin sayısı çok az. Hatta Çinlilerin %1'i kadar bile değil. Buna rağmen Çin'e her zaman karşı koyabiliriz. Gerçekten biz bunu şu anda otları ve suları takip ederek sabit bir yere konamayışımıza ve avcılık yapmamıza borçluyuz. Bütün halkımız savaş talimi içindedir. Kuvvetli olursak askerlerimize yağmalı akınlar yaptırırız. Zayıfarsak dağlara ve vadilere kaçar saklanırız. Çin askerlerinin çok fazla olduğunu düşünürsek, surların hiç faydası olmaz. İçinde oturmak için kaleler yaptırır ve eski geleneklerimizi değiştirirsek, günün birinde Çinlilere yenilirse ülkemiz kesinlikle onlar tarafından ilhak edilir. Esasen Budist ve Taoist tapınaklarda sadece hoşgörülük ve uysallık telkin edilmektedir. Kuvvet ve savaşçılık yolu bu değildir. Bundan dolayı tapınaklar yaptırmamalıyız. Uluş, ülke, eski Türk imparatorluklarıyla ilgili olarak Çin kayıtları ve dönem gezginlerinin seyahatnamelerine düşen yaşanmışlıklardan hareketle dönem araştırmacıları, ülke topraklarının hanedan ailesine değil, devleti oluşturan tüm halka ait olduğu anlayışının geçerli olduğunu ileri sürmektedirler. Buna göre devletin hakimiyet sahası, hükümdarın keşince idare ettiği bir toprak parçası değil, milletin malı, devletin temeli ve kağanların korumakla yükümlü oldukları değerli bir emanetti. Halk, eski Türk toplumu özellikle statü ve servet kavramları ekseninde incelenmiştir. Statü çerçevesinde konuya yaklaşan araştırmacılar, özellikle köle sınıfının bulunmadığı bilgisinden hareketle sınıfa ayrılan bir toplumsal yapının oluşmadığı, kişilerin dolayısıyla tabi olduğu boy, budun toplumdaki konumunun devletin kub 1. Ünite eski Türklerde yönetim yapısı 11, yumuşak G yumuşak G 3 ruluş sürecine yaptığı katkı kadar değerlendiği ileri sürülmüştür. Bunun en açık yansımaları olarak da kurultay veya şölen gibi etkinliklerde kişinin oturacağı yer veya savaşta hangi mevkide savaşacağı cephe önü veya gerisi hep statüsüne yani orununa göre belirlenmesi gösterilmiştir. Bu anlamda Kafesoğlu, insanların geniş topraklara sahip olmayışı, askerlik mesleğinin Avrupa'da olduğu gibi asil ailelere terk edilmemesi ve ayrıcalıklı bir din sınıfının da bulunmayışı gibi nedenlerden dolayı feodal Avrupa'daki gibi toplumsal sınıfların Orta Asya'da ortaya çıkmadığını savunmuştur. Benzer şekilde Köymen'de veraset kavgalarının bitmek bilmeyişini bu göreli eşitlikçi yapıya bağlamış ve Oğuzlar örneğinden hareketle asil kan veya ayrıcalıklı soy gibi anlayışların olgunlaşmaması nedeniyle her boyun tahtı mücadelesine soyunabildiklerinin altını çizmişti. Töre kanun de devletinin ellerine alıp töreyi tesis ettiler. Ey Türk bodunu, devletini töreni kim bozabilir? Kazandığımız devlet ve töresi öyle idi. Devletini, töresini terk etmiş. O, atalarının töresine göre bodunu teşkilatlandırdı. Orhon kitabelerinden alınan şu satırlar dahi yazılı olmayan kaidelere eski Türklerin siyasal hayatında ne kadar büyük önem taşıdığını göstermektedir. Töreler hem tecrübelerden yaşanmışlıklardan hem beylerin kanların uygulamalarından süzülerek yaygınlık kazanmış, mücadelenin hakim olduğu bir coğrafyaya düzen, nizam getirmiştir. Osmanlı'da örf hukuk olarak göreceğimiz, sultanın kıskançlıkla sahip çıktığı ve şer'i yasalar dışına çıkarak yasa koyması, aslında kökleri Orta Asya'ya uzanan çok eski bir geleneğin göstergesiydi. Eski Türk dilindeki töre, günümüz kanunu ile eş zamanlıydı. Tahta oturan bir kağanın ilk icraatları arasında töre yayınlamak veya mevcut töreleri düzenlemek gelmekteydi. Ele geçirilen topraklarda da halihazırdaki töreler vakit geçirilmeden uygulanmaya geçiriliyordu. Eski Türk ve feodal Batı Avrupa toplumlarının özellikle hangi kavramlar ekseninde birbirinden ayrıldığı savunulmaktadır. Yöneticilerin kutlu tağın güneş bayrağımız, gökyüzü otağımızdır. Daha çok denizlere, daha çok ırmaklara doğru tüm zamanı devletlerinde olduğu gibi eski Türkler de tahtın hakanlarına tanrı ihsan olduğunu düşünüyorlardı. Bu bakımdan Türk tağının tanrı tarafından kutlandığına inanılıyordu. Bilge Kağan yazıtlarda hükümdar oluş şeklini şu şekilde açıklamıştı. Türk milletinin adı ve ünü yok olmasın diye. Babam Kağan'ı, annem hatunu yukarı götürmüş tanrı, il veren tanrı. Türk milletinin adı ve ünü yok olmasın diye. Özümü tahta oturtan gerçek, o tanrı. Kağanlar, kullandıkları unvanlarda özellikle buna dikkat çekmişlerdi. Örneğin Bilge Kağan, Tengri Tengri'de boğmuş Türk Bilge Kağan ve Moyunçor, Tengri'de boğmuş il etmiş Bilge Kağan ifadelerinde Tanrı'yla olan yakınlıklarını göster. 12 Türk idare tarihi, yumuşak G yumuşak G dörtmek istemişlerdi. Günümüz Türkçesinde de yaygın bir şekilde kullanılan kut kelimesi, kutlu, kutlamak, kutsamak ve benzeri. Buradaki anlamıyla siyasal iktidar kavramına denk düşerken daha geniş olarak devlet, ikbal, saadet, ruh ve baht anlamıyla kullanılmaktaydı. Eski Türk söylencelerine göre Tanrı, kutladığı tağına tüm dünyayı vaat etmişti. Güneşin doğduğu yerden batıya kadar her yer senin emrine girecek, çalış diyen Uygur yazıtında da görüleceği üzere kan, cihanı kendi sancağı altında birleştirmek şiarını yüklenmişti. Asya Hunlarından Avrupa Hunlarına kadar uzanan ve hükümdarın Tanrı'nın kılıcı olduğuna inanan bu algılama tarzı, Osmanlı'da kızıl elma olarak karşımıza çıkan cihan hakimiyeti mefkûresini doğurmuştur. Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan oturmuş satırlarından da anlaşılacağı üzere Türk Kağan'ı hem zaman hem mekan anlamında dünya hakimiyeti için gönderilmişti. İnsanoğlunun yaratılışıyla başlayan bu hükümranlık yasasının ebediyete kadar geçerli olacağına vurgu yapılmıştır. Kağan'ın bir diğer vasfı, güç sahibi olmasıydı. Tengri Küç bir tük üçün anda sançtım sözleriyle Gök Türk Hakanı Tanrı'nın kendisine bağışladığı gücün savaşçılık yetisi sayesinde kısa sürede başarıya ulaştığını ifade etmişti. Ancak bu ihsan ve yardım koşulsuz değildi. Hakan'ın da bunun karşılığında Tengri'nin yolunda yürümesi, savaşçılığını bu uğurda kullanması beklenmekteydi. Hakan, Tanrı'nın kendisine bahşettiklerini halkıyla paylaşmalıydı. Ülüp, ülüş ve üleşmek gibi kavramlarla karşılanan paylaşmakçılığı aslında Kaan'ın en önde gelen erdemlerinden birisiydi. Yazıttaki satırlar Türk hükümdarının bu hususiyetini çok açık şekilde ifade etmekteydi. Aç milleti doyuruyor, çıplak milleti giydiriyor, fakir milleti zengin yapıyor, az milleti çok kılıyordu. Kut, küç ve ülüş, Kaan'ın manevi boyutunu oluşturan esas kavramlardır. Önermesi doğru bir önerme midir? Gök kavramı, manevi hayatın olduğu kadar siyasal hayatın da merkezindeydi. Örneğin Kaan çadırının önüne dikilen tuğun 9 kollu olması, hem 9 gezegeni hem de göğün 9 kat olduğunu göstermekteydi. Dünyanın da 9 bölgeye ayrıldığına inanılıyor ve tümü üzerinde Kaan'ın hakkı olduğu iddia ediliyordu. O nedenledir ki Tanrı için il birigme tengri yani il veren Tanrı sıfatını kullanan eski Türkler, devlet teşkilatlarını da yine bu çerçevede ele alıp inşa etmişlerdir. Söz konusu kozmik bakış açısıyla devletin sağ ve sol, iç, dış, ak, kara, büyük, küçük, doğu, batı olmak üzere güneşin doğuş ve batış yönleri iki kanada ayrı inmişti. Yine buradan hareketle sağ kanat, sol kanadın üzerinde yer almaktaydı. Hakan tahtının ve otağa kapısının doğuya bakması, kapıdan çıkınca kutsal güneşi selamlaması, müstakbel Kaan'ın Biryahd'ın sağ koldaki önemli bir göreve tayin edilmesi gibi sembolik uygulamalar hep bahsedilen düşüncenin yansımalarıydı. Teşkilatın merkezinde Kaan yer almakta ve maiyeti üzerinde şüphe götürmez bir otoritesi bulunmaktaydı. Buyrukları, bakanları tayin eder, Toyu sarayına davet eder, yasa yayınlar, töreleri yeni baştan düzenler ve adaleti bizatihi kendisi tesis ederdi. Eski Türk imparatorluklarında hükümdarlar farklı zamanlarda farklı unvanlar kullanmışlar ancak hiçbiri Kaan kadar kalıcı olmamıştır. Tanhü, Şanyu, İdikut, İlteber ve Erkin bunlardan sadece birkaçıydı. Ota, Davut, Sorguç, Yay, Taht ve Tuğ daha sonraki Türk imparatorluklarında da göreceğimiz en yaygın hü 1. Ünite eski Türklerde yönetim yapısı 13, yumuşak G yumuşak G 5 Tuğ, ucuna çeşitli renklere boyanan at kuyruğu, tepesine altın ve benzeri. Değerli bir elementten sembol kurtbaşı, hilal gibi konulan mızrak. Türk kozmogonisi, evren ve insanın yaratılışı ile devletin kuruluşu arasında sebep-sonuç bağlantısı kuran inanış. Tanrılar arasında hiyerarşi olduğu gibi insanlar arasında da benzer farklılıklar vardır. Ya da kainatın merkezinde Tanrı olduğu gibi dünyanın merkezinde Kaan vardır. Hükümdarlık sembolleriydi. Örneğin Kırgızların Uygurları yenmesinden sonra Uygur Kağan'ın altın tahtını yakmaları, sembollerin o dönemde nasıl algılandığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Türk İdare Tarihi 3 No'lu bloğun sonu.